Evet, 2023'ün son pazarındayız, son günündeyiz. Eminim akşam için planlar yapıldı. İşte herkes gideceği yerleri ayarladı. Yani buradan açık çek olsun herkese. Yani bizim evde açıktır, gelmek isteyen olursa, benimle iletişime geçerse gelebilirsiniz, oturabiliriz, sohbet edebiliriz. Yeni yıla girerken beraber bu yıl için dua edebiliriz. Ama biz şimdi birazcık geride bıraktıklarımıza bir bakalım. Elbette problem yıllar değil. Zaman geçiyor. Takvimde bir rakam değişiyor. Ve bu yıl işte güzellikleriyle, çirkinlikleriyle, doğal afetleriyle, hastalıklarıyla geride kalıyor. Ama bu yeni yılda bunlar hiç yaşanmayacak anlamına gelmiyor. Yıllar bize bir şey yapmaz. Genellikle biz kendi kendimize bir şeyler yaparız. Bültenden de takip edebilirsiniz aslında. Bültenin arkasında daha vaazımla ilgili ayetler var. Doğru yanlış kararlar veririz ve aslında kutsal kitapta dediği gibi de ne ekersek bizler onu biçeriz. Yani bu hiç değişmez. Yıl ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ne ekersek onu biçeriz. Özellikle Hoşea 8:7'de der ki, rüzgar eken kasırga biçer. Fesat eken dert biçer. Korintlilerde der ki, az eken az biçer, çok eken çok biçer. Galatyalılarda özellikle der ki, aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Usanmayalım, gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Yakup 3:18 der ki, barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçer. Demek ki buradan bir şey anlamamız gerekiyor, bize bir şey söylemeye çalışıyor. Eylemlerimiz bir şey ekiyor. Bütün kararlarımız aynen çiftçinin toprağa ektiği tohum gibidir. Ve o yüzden de aslında kararlarımızın çok önemi vardır. Ya başımıza geldi işte Allah'tandır. Ya ilk önce onu demeden önce başına gelen şeyin ne olduğuna bir bakmak lazım. Ve ondan sonra acaba bu benim kararlarımın bir sonucu mu diye ilk önce bir düşünmek lazım. Bir muhakeme yapmak lazım. Biz çiftçi değiliz elbette. Bu ekip biçme işi genellikle çiftçilerin yaptığı bir şey değil mi? Ama biz de aslında hep emek vererek bir şeyler ekiyoruz, karar vererek bir şeyler ekiyoruz. İlişkilerimizde davranışlarımızla bir şeyler ekiyoruz ve hep aslında ekiyoruz. Bakın, şimdi diyeceksin ki ekmek biçmekten nereye geçiyorsun? Rab korkusu her şeyin temelidir. Ekerken dahi Rab korkusuyla ekmek gerekir. Peki nedir Rab korkusu? Rab korkusu işte Tanrı beni cezalandırır korkusu değildir. Aslında onu nasıl empati edelim, nasıl bugün yaşadığımız dünyadan bazı unsurlarla anlayalım. Sevdiklerimizi, sevdiklerimizle ilişkimizin bozulma korkusudur Rab korkusu. Bunun daha bir açıklaması, eğer ki birisiyle bir ilişkimiz var ve bu ilişkimizin bozulacağından endişemiz var. İşte tam olarak korku böyle bir şeydir. O kişiyle ilişkim bozulmasını istemem ve bozulmaması için de elimden geleni yaparım, değil mi? Tabii bu karşılıklıdır insan ilişkilerinde. Yani her ikimiz de bir şeyler yaparız ilişkimizi korumak için. Tanrı'yla olan ilişkimizde ise Rab korkusu aslında o ilişkiye zarar gelmesin diye dikkat edilmesi gerekenlerdir. O yüzden aslında ne yapıyorsak Rab korkusuyla yapmamız gerekir. Peki korku kelimesini kullanıyoruz. Ya Rab ondan korkmamızı istiyor mu? Hani korku böyle hani felç eden bir şeydi. korku dehşete düşüren bir şeydi. Hani Tanrı sevgiydi? Evet, Tanrı sevgidir. Rab korkusu dediğimiz zaman dehşete düşüren bir korkudan bahsetmiyoruz. Bir çekince, çekinmekten bahsediyoruz. Ya Tanrı ile ilişkin bozulursa, ya bu kardeşimle ilişkin bozulursa. Yani böyle bir korkudan bahsediyoruz. Ya Tanrı'nın sözüne aykırı bir şey yaparsam, ya Tanrı uğruna vermeye çalıştığım tanıklığıma bir zarar gelirse, ya benden ötürü Hristiyan ismi kötülenirse diyerekten nazikçe ama aynı zamanda çekinmeyi gerektiren bir şey. İşte benim yaptıklarımdan ötürü acaba işte bak Hristiyanlar da böyle derlerse. Dikkat etmeyi gerektiren bir şey. Nasıl büyük mertebeli birisinin, büyük ünvanlı birisinin makamına giderken ne yaparsın? Oraya şort gömlek gitmezsin. Ya da işte her zaman giydiğin tişört veya işte spor ayakkabıyla oraya gitmezsin. Ne yaparsın? İşte erkekler için konuşuyoruz. Böyle bir kravat takarız, bir gömlek giyeriz, bir işte ütülü pantolon, ceket. Hani deriz ki ya sonuçta hani her gün gittiğim bir yere gitmiyorum. Hani dikkat edeyim. Sonuçta hani bir makama gidiyorum. Oraya saygı göstermek için bir şeyler yaparız. Aynı korku Tanrı adına yaptığımız işler içindir. Kendimize bir çeki düzen veririz. Diyoruz ki ya ben bir dikkat edeyim. Yani Tanrı adına yapıyorum ben bu işi ama Tanrı'nın istediği şekilde yapayım. Tanrı'nın istemediği şekilde yapmayayım. İşte daha bunun emsallerini çok çoğaltabiliriz. Ama bu akşama geri dönelim biraz. Geçtiğimiz yıl ne ektiysek onu biçtik. Eğer Tanrı'ya dua ederek bir karar aldık ve ektiysek, Rab'den hikmet isteyerek ektiysek doğru bir yerlere biçtik ve oradan elbette doğru sonuçlar alırız. Ama işte kendi aklımıza bel bağladıysak, ya bana bir şey olmaz dediysek ona göre sonuçlar alırız. Ve hepsi bizim kararlarımızın sonuçlarıdır. Ve şimdi bizler yeni yıla girerken, bizler değil bütün dünya, şimdi özellikle yeni yıl akşamı için bazı kafalarda şeyler var, resimler var. Ya işte yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle geçer. Hani o yüzden millet birbirine şaka yapar. Hani bak şöyleyken girme sakın ha, bak bütün yıl böyle geçer yoksa falan diye. Hani aynı zamanda insanlar işte yeni yıla girerken dilekler diler. Der ki yani ya işte bu yıl benim için şöyle bir yıl olsun. Bu yıl şu istediklerim gerçekleşsin. Bu yıl şu hayallerim var, bunlara ulaşabileyim. Peki Kutsal Kitap bu konuda ne diyor? Kimisi rahatsızlığı için şifa, kimisi işte emeklerinin karşılığı, kimisi daha iyi bir yaşam tarzı. Kimisi eş, kimisi başka bir şey. Yani hep bir şeyler istenir yeni yıla girerken. Dilekler dilenir. Kimisi huzur, kimisi sağlık, uzun ömür, kimisi refah düzeyinin iyileşmesi, kimisi hepsini ister. Der ki hepsi benim olsun. Yani kutsal yazılar bize aslında yeni yılın bu dilekleri yerine getirmeyeceğini ama bu dilekleri yerine getirebilmek için bazı anahtarlara sahip olduğumuzu söyler. Diyeceksin ki abi hayatın formülünü mü veriyorsun? Ben yeni yıldan sağlık dileyeceğim. Kutsal Kitap bana bunun anahtarını veriyor. Çat diye o gerçekleşebilir mi? Yeni yıldan başarı dileyeceğim. Kutsal Kitap bana bu başarının zaten nasıl elde edilebileceğini gösteriyor mu? Evet gösteriyor kardeşim. Özellikle Süleyman'ın özdeyişlerinde şunu der. Davutoğlu İsrail kralı Süleyman'ın özdeyişleridir. Kendisi Davut'un oğludur ve İsrail kralıdır. Bu özdeyişler bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, akıllıca sözleri anlamak, başarıya götüren terbiyeyi edinip doğru, haklı ve adil olanı yapmak, saf kişiyi ihtiyatlı, genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir. Özdeyişlerle benzetmeleri, bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için bilge kişi dinlesin ve kavrayışını arttırsın. akıllı kişi yaşam hüneri kazansın. Rab korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. İşte biraz önce bahsettiğimiz Rab konusu, birçok Rab korkusu, birçok şeyin temeli. Süleyman Özdeyişlerinde bile diyor ki, bak bilgelik mi istiyorsun, başarı mı istiyorsun? Bunların altında yatan şey Rab korkusudur. Elbette Tanrı sevgidir, elbette Tanrı bizi çok seviyor. Ama aynı zamanda o yüceler yücesi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, yani onunla ilişkinde bir kendine bir çeki düzen ver, bir önünü bir ilikle, bir kravatına bak bakalım, bir saçın yerin düzgün mü? Yaşamın dağınık mı? Yaşamın umutsuz mu? Bir kendine bir çeki düzen ver bakalım, nerede yanlışın var? Özdeyişleri çok severim. O yüzden Rab korkusunu anlarsan Tanrı'yı daha yakından tanıyabilirsin. Ve özdeyişler bununla ilgili birçok şey söyler. Bir babanın evladına seslenmesi gibi. Burada ataerkil masküler bir ifade olsa da onu şöyle ifade edelim. Evladım, bilgeliğe kulak verip yürekten akla yönelerek sözlerimi kabul eder, buyruklarımı aklında tutarsan. Evet, aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen, gümüş ararcasına onu ararsan, onu ararsan define arar gibi, Rab korkusunu anlar ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Define arayanları hiç gördünüz mü? Antalya'da çok var. Özellikle sahilde, plajda, ellerinde metal dedektörleriyle gezen birçok insan var. Bazılarının şnorkelleri var. Böyle dalıyorlar birazcık daha. Çünkü insanlar denize girerken bazen yüzükleri düşüyor, bazen altın bileklikleri düşüyor. Hani onları buluyorlar ve hani diyorlar ki kısa günün kârı ne artık çıkarsa. Tabii her zaman bir şey bulamazlar ama didik didik ediyorlar sahili. Sabahın en erken saatinde. Kimsenin gelmediği, denizin dümdüz olduğu saatte orada ellerinde dedektörlülerle define avcıları gezer. Yani bir şeyler bulabilir miyiz diye. Ve burada da diyor ki aslında onu arar gibi ararsan, didik didik edersen yaşantını, Rabbin sözünü, kararlarını, adımlarını Rab korkusunu anlar ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Evet, bizler bazen kendi yanlışlarımızı Tanrı'ya yüklemeye çok meyilli varlıklarız. Diyoruz ki, yani Rab bunun başıma gelmesine neden izin verdin? Rab neden bunun olmasına izin veriyorsun? Çünkü kafamızda şöyle bir şey var. Başıma gelen her şeyde Rabbin evet evet başına gelsin dediğini düşünüyoruz. Evet evet evet tamam sıkıntı çeksin ya ne olacak ki yani. Dediğini düşünüyoruz. Ayağımız takıldığında, evet evet taşa ayağı takılsın düşsün o. İşte başımıza bir ceza geldiğinde, evet evet ödesin onun parasını. Dediğini zannediyoruz. İşte bir doğal afet yaşandığında, evet evet evet ya bu kadar kişi tamam sıkıntı değil. Dediğini düşünüyoruz. Ve o yüzden de bu topraklarda şöyle bir anlayışa sahibiz. Ve bazen bunu kilisenin içine getiriyoruz. Bazen bunu Hristiyanlığın içine getiriyoruz. Ya hayır beşer Allah'tan. Hayır şer Allah'tan değil. Kötülük hiçbir zaman Tanrı'dan değil. Tanrı tamamen iyilikleri ister. Yaratılış birinci bölüme bak. Tanrı yarattığı her şeyin iyi olduğunu gördü. Ondan sonra bu iyiliğin içinde yaşayan insan Tanrı'nın egemenliği altında yaşamak istemedi. Kendi başına buyruk hareket etmek istedi ve Tanrı'dan uzaklaştı, günah işledi. Ve bütün içinde yaşadığımız dünya bu yüzden bozuldu. Bozuldu artık yani bu dünya bozuk bir yerdir. Ve üstüne üstlük sadece hani Adem'le Havva dünyayı bozmakla kalmış olsaydı iyiydi. Üstüne biz de bozduk. Hani dedik ya onlar bir yaptıysa biz on yaparız dedik. Bütün nesiller boyunca boza boza daha da çok boza boza geldik. Yani Tanrı dünyayı nasıl yaratmışsa henüz daha parçalara ayrılmadı. Yani Tanrı sağlam temel atmış. Çünkü hala bozmaya devam ediyoruz ve dayanıyor. Hala altımızda bir toprak parçası var. Hala oksijen alabiliyoruz. Ama bilim adamları diyor ki bir süre sonra bunu bile yapamayabiliriz. O yüzden dikkat edin diyor. Her şeyi öyle bozmakla olmaz. Çünkü bozduğunu iyileştiremiyor insanoğlu. O yüzden kendi yanlışlarımızı Tanrı'ya yüklemekten vazgeçelim. Bizler yanlış yapıyoruz. Tanrı ise buna rağmen bizim iyiliklere sahip olmamızı istiyor. Bütün genel sağlayışını, yağmurunu iyilerin de kötülerin de üstüne yağdırıyor. Hala Adem'e verdiği lanet üstümüze gelmedi. Ne demişti Adem'e? Toprak ekeceksin, o sana çalı verecek. Hala biz toprak ekiyoruz. Toprak bize meyve veriyor. Yediğimiz sebzeleri veriyor. Hala işte yeşillikler var, bize oksijen veriyor. Biz hala bu toprağın üstünde yaşamaya devam ediyoruz. Demek ki Tanrı Adem'e verdiği şeyi hala elinde tutuyor. Salmıyor üstümüze. Salsa mahvolmuştuk. Onu saldığı gün bittiğimiz gündür. O yüzden onu tutuyor ve bize merhamet ediyor. Çünkü gene 2. Süleyman'ın özde işlerinde şöyle bir ayet var. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. Doğru kişileri başarıya ulaştırır. Hadi şimdi yeni yılda başarı dileyenler için konuşalım. Çünkü bir akşam işte ya yeni yılda şimdi daha da başarılı olmak istiyorum diyeceksiniz bir saatten sonra. Derseniz ki bilin ki size yeni yıl başarı vermez ama Rab'bin ağzından çıkan sözleri eğer ki dinlerseniz, ondan gelen anlayışa sahip olursanız bu sizi başarıya ulaştırır. Ve aynı zamanda Rabbin sözleri kalkandır. Dürüst yaşayanların, adil olanların adımlarını korur. Sadık kullarının yollarını gözetir. O zaman anlarsın her iyi yolu neyin doğru, haklı ve adil olduğunu. Yani bu demektir ki başarılı olmak istiyorsak, başarıyı arzu ediyorsak, yani bunun için yapmamız gereken bir şey var. Yapmamız gereken şey Rabbin ağzından çıkan her bir söze bakmak. Nerede Rabbin ağzından çıkan her bir söz? Kutsal kitabımızda. Kutsal kitap okunmak içindir. Her gün okunmak içindir. Her gün derin düşünmek içindir. Ben şöyle söyleyeyim. Bunu daha önce de söylemişliğim vardır. Siz de duyduysanız tekrar duyun, pekiştirir. Yani daha önce söyledim diye şimdi söylememezlik yapmayayım. Kutsal kitabın tümü 80 saatte okunabilen bir kitaptır. İstatistik böyledir. Birileri bunu araştırmış ve demiş ki 80 saat abi. Bütün kutsal kitap, eski antlaşmadan başlıyorsun, yeni antlaşmanın sonuna kadar 80 saatte okunabilir. Ortalama bir okuma süresidir. Hani sen yavaş okursun birazcık daha. Bu 80 saati hani her gün bir saate verirsen 80 günde kutsal kitap biter. Bir 3 ay bile bulmaz. Okursun. Ha yok ben her gün bir saatimi veremiyorum o kadar. Ben çok yoğun bir adamım. Tamam yarım saatini ver. 160 günde bitebilirsin kutsal kitabı. Ya her gün ben yarım saatimi bile veremiyorum. Hadi tamam 15 dakikanı ver. 320 günde sonuç olaraktan okuyabilirsin kutsal kitabı. Bitirebilirsin baştan sona. Her gün 15 dakika disiplinli bir şekilde okumakla. Demek ki bir yılda kutsal kitap bir defa biter. Ömrümüz oldukça da hani sen kutsal kitabı her yıl bir defa bitirebilirsin. Ve her yıl daha fazla Rab'den bilgelik kazanabilirsin, hikmet kazanabilirsin. Başarıya giden yolu öğrenebilirsin. Adalet, adillik, dürüstlük yaşamında, çünkü o bir aynadır aynı zamanda. Sana seni gösterir ve sana senin eksiklerini de gösterir. Neden gösterir? Düzelt diye gösterir. Yani bazen insanlar azarlama lafından çekinirler. Neden? Ya kutsal kitap sürekli azarlıyor, sürekli azarlıyor. Ben sürekli azarlanmayı sevmiyorum. İyi de ihtiyacın var ki. Yani azarlıyor ki düzelesin, azarlıyor ki kendine çeki düzen veresin, azarlıyor ki sen daha iyi olabilesin. Yanlışın var çünkü, yanlışın var çünkü. Yanlışlar bizim yaptığımız bir şeylerdir. Biz kendimizi doğru zannederiz birçok zaman. Ama ben çok doğru bir adamım ya. Yani her şeyimi yapmaya çalışıyorum. Kimseye bir de bir kötülük yapmıyorum. Kimseye yan gözle de bakmıyorum. Yani ben yeterince doğru bir adamım ya. Yani bundan daha doğru nasıl olunabilir? Olunabilir. Çünkü senin günahlı bir öz doğan var. Adem'den miras aldık. O biz onunla doğduk. Ve o günahlı öz doğamızdan dolayı düşüncelerimiz de dürüst olalım birbirimize pis. Yüreğimizde de günah var. Her fırsatta buna düşebiliyoruz, ayartılabiliyoruz. Zayıflıklarımız var. O yüzden biz öyle hani bozuk saatiz. Günde iki defa doğruyu gösteriyoruz ama yani geri kalan saatlerde yanlışı da çok da gösteriyoruz. Ve kendimizi böyle bir hani bazen kamufle ediyoruz. Şeyle kamufle ediyoruz böyle kutsallıkla. Dedikodu yaparken aman kardeşim şu kardeş için dua et diyerekten bunu biz Hristiyanlaştırabiliyoruz. Kılıfına da sokabiliyoruz ama dedikodu da yapabiliyoruz. Yalan da söyleyebiliyoruz. Hani bazen yalan söylüyoruz derken kelime sarf ettiğimizi zannediyoruz. Sessiz kalarak da söyleyebiliyoruz. Ağzımı hiç açmadım ki ben. Ben bir şey söylemedim. Doğruyu gizleyerek de yalan söyleyebiliyoruz. Başkalarını kıskanabiliyoruz. Ya Rab ben de senin çocuğunum. Bak o ne kadar bereketli. Ben değilim. Ama bak yani diyebiliyoruz. Kıskançlık. Başkasının malına göz dikme. Ve bunun için arkası arkasına devam eden günahları da işleyebiliyoruz. Ama onda o var, bende yok. O zaman ben dur bakayım, şöyle bir doğru yoldan bir sapayım. Bunu şu kolaylıkla elde ederim belki. Yani şurada bir süper toto mu vardı, sayısal loto mu vardı? Bir oynayayım bakalım, belki çıkar. Kolay yoldan. Bunların hiçbiri Rabbin istediği yollar değil. Evet. Her şeyin başı Rab'le ilişkiyi geliştirmek. Başarı mı istiyorsun? Rab'le ilişkini geliştir. Rab'le ilişkini nasıl geliştirirsin? Üstüne başına çeki düzen vermek nedir? Hani gerçekten tamam yarın sabahtan itibaren gömlekle kravatla gezeceğim. Bu mu? Hayır. Bir, tövbeni edeceksin. Yani güzel yıkanacaksın, temizleneceksin. Hani her gün eve geldiğinde dışarıda kirli bir şeyler dokunduğun için elini temizliyor musun? Tövbe de budur. O eller bir temizlenecek. Dürüst olacaksın kendine. Diyeceksin ki evet bu benim günahım ve bu günahı ben işledim. Hani günahınla gurur duyma ama Rabbin önünde de dürüst ol. Ben şu artık laf çok komiğime geliyor. Günaha düştüm. Hani böyle hani görmedim ayağım kaydı yer çamurluydu. Öyle bir kaydım, düşüverdim gibi algılıyoruz kafamızda da öyle değil işte. Hiç kimse bizi silah zoruyla günaha düşürmüyor. Hepsini bilerek ve isteyerek işliyoruz. Yani Rab'be güvenmediğimiz için de işliyoruz. Günahları biz kendimiz işliyoruz. Sonra güzel kıyafetler giyeceksin. Yani yarından itibaren gömlek, kravat, güzel elbise. Peki bunun gerçek anlamı nedir? Ruhun meyvelerini giyineceksin. Ruhun meyvelerini giyinmek için onları derin derin düşüneceksin. Ruhun meyveleri nedir? Galatyalılar 5. bölüm. Sevgi, sevinç, esenlik, bağlılık, iyi huyluluk, öz denetim. En çok öz denetimde sınıfta kalıyoruz. Yani bağlılık da bazen sınıfta kalıyoruz. Sevinç dersen en ufak bir şeyde elimizden alınmasına müsaade ediyoruz. Yani her zaman söylediğiniz, ya moralim iyi değil. Neden? Ya tuttuğum takım kaybetti. Ya ne alakası var? Senin sevincin tuttuğun takıma bağlı olmaması lazım. Senin sevincin bu dünyadaki hiçbir şeye bağlı olmaması lazım. Rab'be bağlı olması lazım. Sonra güzel, hoş kokular sürünürüz. Değil mi? Yani işte deodorant kullanırız, parfüm kullanırız. İşte erkekler sakal tıraşı olduğunda, ben bugün olamadım mesela, hemen böyle kokular süreriz. Temiz kokmak için. Bayanlar evleri temizledikleri zaman deterjan yeterince temiz kokmuyorsa oda kokusu çıkar ev. Hani o kokuyla temiz koksun diye. Sonuç olarak da yapıyoruz bunları. Peki nedir bu? Bunun ruhsal yansıması nedir? İz düşümü nedir? Onun hoşnut olduğu güzel düşünceler ve bu düşüncelere dayanan eylemler Rab'be güzel, hoş kokan bir kokudur. Ruhsal olarak güzel kokmak istiyorsan, ruhsal olarak güzel kokmanın anahtarı onun hoşnut olduğu güzel düşünceler. Nereden bileceğim ben onun hoşnut olduğu güzel düşünceleri? Bana bir liste versene şöyle bir A4'e hemen. İşte kutsal kitapta var o. Kutsal kitapta var o. Yani kutsal kitabını okuyacaksın. Ben sana hazır liste vermeyeceğim. Kimseye altın tepside bilgi yok. Tanrı özellikle istiyor ki senden onu okuyarak kendini geliştir. O güzel düşünceyi Tanrı'nın sözünden al. Benden alma. Yani belki ben yanlış söyleyeceğim. Yani insanım çünkü ben şaşabilirim. Yani benim sözüme sadece güvenerek hareket edersen yanılabilirsin. Bu verdiğim vaazın bile doğruluğunu test etmek için kutsal kitabı bilmen gerekiyor. Nereden biliyorsun? Belki ben buradan üfürüyorum. Belki ayetleri yanlış kullanıyorum. Senin beni check edebilmen lazım. Kutsal kitabını bilmen lazım. Bileceksin ki ondan sonra vaazdan sonra geleceksin bana. Ama sen bu ayeti doğru kullanmadın diyeceksin. Ben de eğer yanlış kullandıysam teşekkür ederim diyeceğim. Beni düzelttiğin için. Çünkü insan insanı düzeltir. O yüzden birbirimizi yeri geldiğinde uyaracağız ama hani şey değil, parmak göstererek değil. Sen gelme bir daha buraya ya, sen böyle kötü kokuyorsun. Ruhsal hayatın senin çok kötü diyerek değil. Ya kardeşim, seni çok seviyorum. Senin şöyle güzel iyi yanların var. Ama şöyle bir şey fark ettim. Hani seni sevdiğim için bunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Ha, belki buna bir dikkat edebilirsin. Amacım seni incitmek değil. Amacım senin daha iyi olman. Diyerekten insanlara olumlu eleştiriler yapabilirsin. Tabii kutsal kitapta bununla ilgili en önemli öğretiyi dikkate alarak, kendi gözündeki merteği çıkartmadan başkasının gözündeki çöpü çıkartamazsın. Demek ki önce kendime bakacağım. Önce kendimi düzelteceğim. Kendi yanlışlarımla yüzleşeceğim. Tövbemi edeceğim. Ruhun meyvelerini giyineceğim. Ondan sonra başkasının hayatında bir yanlışı görüyorsam ona da ihtiyatlı yaklaşarak, incitmeden, kırmadan diyeceğim ki ya benim de başımdan geçti. Ya ben de yaşadım bunu ama Rab bana şu şekilde yardımcı oldu. Beni bu şekilde düzelmeme yardımcı oldu. Hani sende de bunu görüyorum sanki. Hani sen de bir kontrol et. Belki ben yanlış görüyorum. Ama eğer böyle bir şey de senin hayatında varsa, bak Rab bana böyle yaptı, sana da yapabilir, seni de düzeltebilir diyerekten olumlu bir şekilde bunu gerçekleştirebiliriz. Süleyman'ın sevdiği evladına öğütlemiş ve demiş olduğu şey şudur. Evladım, unutma öğrettiklerimi, aklında tut buyruklarımı. Kimin buyrukları bunlar? Süleyman'ın buyrukları mı? Hayır, Rabbin sözleri. Unutma. Birinci mezmuru çok severim. Aslında hepimiz için bir akort niteliğindedir. Yani akort diyeceksin, enstrümanlar bazen seslerinin doğruluğunu yitirirler. Akortları bozulur. Kötü ses çıkartırlar. Sonra onların orijinal seslerinin olduğu bir cihaz bulursun ve o cihazdan dinleyerek onun sesini düzeltirsin. Ha evet evet, şimdi buna daha yakın çıkmaya başladı diyerekten o cihazın eski orijinal sesini kazanmasına yardımcı olursun. Ve birinci mezmur bizim akordumuzdur. Ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz, ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, meyvasını mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Bak buranın altını çizelim. Rab doğruların yolunu gözetir, kötülerin yolu ise ölüm getirir. Şimdi ne yapıyormuş bu adam? Bu adamın kullandığı anahtar neymiş? Bak yaptığı her işi başarıyor, yaprağı hiç solmuyor, meyvasını mevsiminde veriyor. Yani emeğinin karşılığını alıyor. Yani her zaman dik duruyor, enerjisi yerinde, umudu yerinde, hiçbir şey yok, sıkıntısı yok. Bu adam şunu yapıyormuş. Rabbin yasasından zevk alıyormuş. Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünüyormuş. Rabbin sözüyle zaman geçiriyormuş. Rabbin sözünü okurken mutlu oluyormuş. Ondan alabileceği her şeyi, öğrenebileceği her şeyi öğrenmeye gayret ediyormuş. Ve bu adam bu sayede başarıya ulaşıyormuş. Peki bu başarı nasıl bir başarı? Bu başarı finansal bir başarı mı? Olabilir. Ama bu başarı aslında ruhsal bir başarı. Çünkü bu adam yüreğini Rab'be yakın tutuyormuş. Rab'le birlikte yürüyormuş aslında. Rabbin sözünde yapma denilenleri yapmıyor, yap denilenleri de coşkuyla yapıyor. Umudunu dünyasal olaylara bağlamıyor ki dünyasal olaylar inişlidir, çıkışlıdır. Umudunu Rab'be bağlıyor. O yüzden umudu yerinden gitmiyor bu adamın. O adamın umudu ekonomik darboğazlara bağlı değil. O adamın umudu tuttuğu takımın maç kaybetmesine de bağlı değil. O adamın umudu işlerinin o süreçte rast gitmemesine de bağlı değil. O adamın umudu o an hasta olmasına da bağlı değil. O adamın umudu gemi demiri gibi sağlam zamanın sonunda vahiyde bahsedilen o dirilişe bağlıdır. Rabbe iman ettiği için, filmin sonunu bildiği için şu an ne olduğuyla ilgilenmez. Gelecekte olacak olana bakar. Ve böyle birisi meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Özellikle buradan şunu aslında birazcık da ön plana çıkartmak istiyorum. Kötülerin övdüğüyle yürümez. Bakın etrafımızda birçok tavsiye var. Ya şunu da şöyle yap canım, ne olacak ki? Yani tamam şunda malzemede %100 saf diyor ama sen %100 saf yapma, birazcık daha para kazan. Daha ucuz da yap. Ne olacak ki? Daha iyi para kazanırsın, hayat kaliten düzelir. Diyen tavsiyeler doğru tavsiyeler değildir. Doğru tavsiyeler çaba vermeyi azaltmaz. Çünkü hepimiz şunu biliriz. Emeksiz yemek olmaz. Yemeğin lezzeti ona kattığın işlerin de aynı zamanda hem emeğinin kalitesi hem de ürünün kalitesine bağlıdır. Yani herkes aynı yemeği yapar ama hakkını verenin yemeği lezzetlidir. O yüzden de dikkat etmek gerekir. Aldığımız her tavsiyeye bakmayalım. Alaycılar burada Tanrı'dan uzak durmaya çalışan ve kafalarına göre iş yapan insanlar da diyebiliriz. Ve o insanlar evet dünyasal kriterde başarılı gözükürler. Zengin gözükürler. Altlarında son model araba da olabilir o insanların. Banka hesapları da kabarık da olabilir o insanların. Ama bizim bilmediğimiz o insanların işinin kalitesinin nasıl olduğudur. Evet. Huzur, esenlik dileyecek kardeşler. Burayı dikkatle dinleyelim. Çünkü bunlar ömrünü uzatacak, yaşam yıllarını, esenliğini arttıracak. Neymiş bunlar? Tanrı'nın sözleri. Ömrünü uzatacak. Neden? Günah ömrü kısaltır. Bakın bunu bir kenara not edin. Günah ömrü kısaltır. Her türlü günah ömrü kısaltır. İnsanın öfkesi çok fazlalaştığında ömrü kısaltır. Onun tıbbi açıklaması vardır. Çok öfkeli insanlar kalp krizi riski geçirmeye daha potansiyel yüksek insanlardır. Sinir, stres olan insanlar her zaman benim istediğim gibi olsun diye her zaman kendi istedikleri gibi olayları kontrol etmeye çalışanlar ömürleri uzun olmazlar. Rab bilgeliği ömrü uzatır. Şöyle der. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma. Bağla onları boynuna. Eskiden ben bağla boynları boynuna deyince aklıma şu gelir. Benim dönemimde, sizin döneminizde oldu mu bilmiyorum ama ilkokula giden çocukların silgiyi boynuna bağlardık. Beni de bağlarlardı. Çünkü kaybederdik ya da birisi alırdı. Hani o yüzden o silginin içinden bir ip geçirirlerdi, boynumuza bağladık. Neden? Ya silgi kayboluyor çünkü. Onu boynuna bağladığın zaman biliyorsun o seninle birlikte her yerde. O ipi kopmadığı sürece. Kaybedemeyeceksin. Boynuna bağladığın şeyi kaybedemeyeceksin. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma, bağla onları boynuna. Yaz yüreğinin levhasına, böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde beğeni ve saygınlık kazanacaksın. Bak önce Tanrı'nın gözünde beğeni ve saygınlık kazanmak. Ve sonra elbette insanların da gözünde beğeni ve saygınlık kazanırsın. Nasıl? Sen sadık birisiysen, yani sadık bir işçisin diyelim. Sen bir işçisin, senin bir işverenin var ve sen çok sadıksın. Zamanına sadıksın, işine sadıksın. Yani senin başındaki işveren ne kadar kötü birisi bile olsa, işçinin hakkını yiyen birisi bile olsa seni kovamaz. Seni kovmaz ya, aptal mı bu adam? Yani senden vazgeçemez çünkü sen işine zamanına sadık birisisin. Ve işine zamanında sadık birisi ilk önce Tanrı'nın beğenisi için bunu yapar. Demek ki işverenim için bile çalışırken işverenimin nasıl birisi olduğuna bakmayacağım. Tanrı'nın beğenisi için çalıştığımda rahat ol, işverenin de beğenisini kazanırsın işçiysen. İnsanların gözünde de beğeni kazanırsın. Tanrı'nın gözünde beğeni kazanacak her şey insanların gözünde de takdir edilir. Dürüst müsün? Takdir edilirsin. Senin dürüstlüğün alay edilme konusu olmaz. Neden? Adam kötü bir işveren bile olsa dürüst işçisinden vazgeçemez. O adam der ki ben hiçbir şey saklamıyorum. Ben bunun gibi adamı bir daha nerede bulacağım? Çünkü kötü insanlar çevrelerindeki insanların da kötü olduğunu varsayarak hareket ederler. Yani kendileri yüreklerinde kötü olduğu için de işçinin de kötüsünü beklerler. Ama sen Tanrı'nın beğenisini arayan bir işçiysen yani rahat ol. İnsanların beğenisini kesinlikle kazanacaksın. Ve kafan rahat olacak. Çünkü sen zamanından çalmadın, emeğinden çalmadın, işverenin hakkından çalmadın. Akşam yatağa gittiğinde de oh esenlik içinde evet diyeceksin. Hani eskilerin bir lafı vardır. Azıcık aşım, ağrısız başım. Evet. Yani yeterli ihtiyacımı karşıladım. Gündelik ekmeğimi kazandım. Yani yeterli. Bundan fazlası ağrı verir. İşinde başarı ve insanların beğenisini kazanmak isteyenler işte bu söze dikkatli bakmaları gerekir. Şimdi kimsenin kimseye dürüstçe söyleyelim güveni kalmadı. Yani bu bizim toplumumuzun ve dünyanın da bir gerçeği. Artık herkes her yerden kötülüğü ve art niyeti bekler oldu. Herkes bir şekilde birbirinden korkuyor. Bu şartlar altında bir kişi sevgi doluysa eğer, bak ona herkes güvenir. Bir kişi çevresine kötülük yapmayan birisi ise eğer, onu herkes parmağıyla gösterir. Ve senin böyle bir tanıdığın varsa onu hep yanında tutmak istersin. Bu adam çok dürüst ya, ileride bir iş yapacaksan bu adam yanımda olmalı dersin. Bu adam çok çalışkan. Yani bu adamı yanımda istiyorum ben dersin. Bu adam çok sevgi dolu ya, bu abi pamuk gibi adam dersin ya. Yani istersin böyle birisini yanında istersin. Onun yanında olmak istersin. Biz böyle birisi olmayı arzularsak eğer insanlar da bizim yanımızda olmak isterler. Sadakat çok önemli. Şimdilerde insanlar şunu diyor ya, sadakat romantik romanlarda kaldı. Sen sadık bir kişiysen örneğin yaptığın işe, hayatına, eşine, işine sadık birisiysen senin için enayi de diyebilirler. Ama bil ki Rabbin beğenisini kazanırsın. Çünkü Rab beğenir ilk başta. Ve etrafında senin sadakatini takdir edecek çok insan bulursun. Süleyman'ın özdeyişleri şöyle der. Rabbe güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an. O senin yolunu düze çıkartır. Kendini bilge biri olarak görme, Rab'den kork, kötülükten uzak dur. Yaptığın her işte Rabbi an, kendi aklına bel bağlama. Yani daha Türkçesi burnunun dikine gitme arkadaş. Yaptığın her işte Rabbi an, her kararında Rabbe sor. Rab ben böyle bir karar alacağım ama Rab bu senin isteğin mi? Rab bu karar doğru bir karar mı? Zaten kutsal kitabı bilen, okuyan, Rabbin isteklerini bilen bir insansan bu süreç daha da kolaylaşıyor, daha da kısalıyor. Çünkü biliyorsun Rabbin isteğine aykırı olan şeylerin ne olduğunu. O yüzden de nelerden kaçınacağını daha iyi biliyorsun. Bundan kaçınayım diyorsun ve ondan kaçındığın sürece de kötülük yapmaktan da kaçınıyorsun. O senin yolunu düze çıkartıyor. Genellikle en büyük hatalar kendi aklımıza bel bağladığımız hatalar oluyor. Neden? Çünkü yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Rabbin hayatımıza ne katacağını bilmiyoruz ve diyoruz ki ben böyle düşünüyorum, o zaman böyle yapayım. Genellikle de kendi tecrübelerimizle sabit, Rab'be güvenmeden kendi aklımıza bel bağladığımız birçok işte geliyor, patlıyor. Yani hayatımızda da patlıyor. Ve kendini ne kadar bilgelik sahibi olursan bile bilgi olarak görme. Rab'den kork, kötülükten uzak dur. Neden? Çünkü gurur doğurur. Ve gururun arkasından düşüş gelir. Çünkü 2. Samuel'de şöyle der: alçak gönüllüleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın Rab. Bu sözler Davut'un Rab'be yükselttiği ezgidendir. Alçak gönüllüleri kurtarır, gururluları ise gözlersin, onların gururlarını kırarsın. Ve Süleyman'ın özdeyişlerinde gene der ki, Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Rab bunlardan iğrenir. Yaz bunu bir kenara. Süleyman'ın özdeyişleri 6-16. Yaz bunu bir kenara. Bu işte hani kaçınılacak şey bu. Rabbin hoşuna gitmeyecek şey bu. Düşün, gururlu gözler. Başkalarını küçümseyen gözler de diyebiliriz bunlara. Kendisini yüksek gören, aldatmaya yakın yürek. Ve bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekir. Böylece bedenin sağlık ve ferahlık bulur der Süleyman'ın özdeyişleri. Neden böylece bedenin sağlık ve ferahlık bulur? Çünkü Rab korkusu, doğru olanı yapma arzusu, Rabbi izleme isteği, onun sözünden gelen bilgeliği anlama arzusu sana sağlık ve ferahlık verir. Bakın, özellikle Eyüp'te biz bunu görüyoruz. Rab şeytana bile gösteriyor. Diyor ki, kulum Eyüp'e bakıp da düşündü mü diyor. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Onu boş yere yok etmek için beni kışkırttın. Ama doğruluğunu hala sürdürüyor. Bütün sıkıntılara karşın Eyüp doğruluğunu sürdürmeye devam etti. Rabbe sığınmaya devam etti. Süleyman'ın özdeyişleri şöyle devam eder. Servetinle ve ürününün turfandasıyla Rabbi onurlandır. O zaman ambarların tıka basa dolar, teknelerin yeni şarapla dolar taşar. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma, onun azarlamasından usanma. Çünkü Rab oğlundan hoşnut bir baba gibi sevdiğini azarlar. Evet, ürününün turfandasıyla Rabbi onurlandır. Ne demektir bu? Evet, ondalık diyebilirsin. Yardımseverlik diyebilirsin. Rabbi onurlandırmak için birilerine yardım ediyorsundur. Ya da kiliseye bağış yapıyorsundur. Ya da bulunduğun mahallede, sokakta ihtiyaç içinde birisi vardır. Ona veriyorsundur. Ürününün turfandasıyla. Yani kendini aç bırakacak kadar değil. Ama bakıyorsun, ya bana şu kadar da yeter. Şu kadarını da şu olmayana vereyim diyorsun. Bak o zaman dünya nasıl güzel bir yer olmaya başlıyor. Sonuç olarak yıl olmuş 2023, 2024 olacak. Metin, neden bu kadar çok şeyi bize anlatıyorsun? Amacın nedir? Yani tamam söyledin, anladık, kutsal kitap okuyacağız. Tamam bunu yapacağız, şunları yapacağız. Matta 6:33-34'te şöyle der: siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. İnsanlar ilk defa bunu okuduğunda, iyi o zaman gamsız mı olalım? Yan gelip yatalım. Eve gidiyorum, yatıyorum ben. Tamam, işmiş yapmayacağım. Rabbe güveniyorum. Yarının kaygısı yarının olsun. Bugün faturayı da ödeyemedim. Boş ver gitsin mi demeye çalışıyorum. Yoksa gündelik işlerini yap. Ama buna rağmen emeğini veriyorsun. Rabbin egemenliği ardınca da yürüyorsun. Doğru bir yaşam sürmeye çalışıyorsun. Bunların hepsini yapmaya gayret ediyorsun. Çok iyi bir şey. Rab de zaten bunu yapmanı istiyor. Ama buna rağmen hala kaygılanıyorsan, o kaygıları gel Mesih'in çarmıhına getir. Evet Rab, ben emeklerimin bu ayki faturaları ödeyebileceğine inanmıyorum. Rab gel, sen emeğimi arttır. Rab bereket senden gelsin. İhtiyaçlarımı, gündelik ekmeğimi bana sen ver. İbadetin sonunda edeceğimiz, söyleyeceğimiz ilahi gibi. Baba, gündelik ekmeğimizi bize ver. O yüzden yarının kaygısı yarının olsun, her günün derdi kendine yeter. Çünkü sen ancak bugünün derdiyle ilgilenebilirsin. Yarının çünkü ne getireceğini bilmiyorsun. Yarını bilen bir tek Rab'dir. Yarının kaygısı yarınındır ve onu da bilen Rab'dir. Ve seni de seven, yolunu gözleyen Rab'dir. Sen yeter ki onun doğruluğu ardından git. Rab bizi, üç tane ana noktamız var bültenin alt tarafında. Rab bizim değişmemizi ister. Neden? Çünkü yanlışlarımızı görür, mayamızı bilir ve bizim değişmemizi ister. İyilik doğrultusunda. Peki bu değişimin bir rol modeli var mı? Var. Bir kalıbı var mı? Var. O kalıp kim? İsa Mesih. İsa Mesih'in yaşadığı gibi yaşamak. Ama İsa bir erkekti o zaman. Bayanlar, bu sözleri üstünüze almayın demiyorum. Alın tam tersi. Çünkü İsa Mesih'e bakan bir bayan da onun gibi yaşayabilir. Erkek de onun gibi yaşayabilir. Ne yapalım o zaman? Çarşafa sürünelim, sandalet giyelim, etrafta öyle mi dolaşalım? Hayır. Ama onun gibi Rab'be güvenerek dolaş, onun gibi severek dolaş, onun gibi vererek dolaş, onun gibi bağışlayarak dolaş, onun gibi incitmeden dolaş, kırmadan. Bu hepimiz için geçerli. Çünkü zaten Tanrı'nın amacı bu. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. İsa Mesih ilk doğandır ve bizim de benzememiz arzu edilen kişi odur. O yüzden değişime, değişmeye müsait olalım. Rab bizi değiştirmek ister ama biz izin vermiyorsak değişmiyoruz. Azarlanmaktan şikayet etmeyelim. Bunun Rabbin terbiye dışı olarak kabul eden kişiler olalım. Çünkü Süleyman'ın özdeyişleri de böyle der. Oğlum terbiye, Rabbin terbiye dişini hafife alma, onun azarlamasından usanma. Çünkü Rab oğlundan, evladından hoşnut bir baba gibi sevdiğini azarlar. Rab azarlıyorsa, Rab bir kardeşi kullanarak azarlıyorsa, Rab vaazı kullanarak azarlıyorsa, Rab kutsal kitabı okuduğunda azarlıyorsa, kutsal yazılar azarlıyorsa, bil ki Rab sende bir şey yapmak istiyor. O yüzden 1. Mezmur'da denildiği gibi ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz, ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Rab beni sözüyle azarlasa da onu okumaya devam ederim. Onu içselleştirmeye devam edebilirim. Bu yüzden onun sözünü derin derin düşünen insanlar olalım bu gelecek yılda. Gelecek yıl hedefleriniz var mı? Bence bu hedeflerinize kutsal kitabı baştan sona bitirmeyi ve Rabbin azarlamasından mutlu olan bir insan olmayı ve onun egemenliği ve doğruluğu ardından yürümeyi hedef koyun. Çünkü geri kalan bütün ihtiyaçlarınız ondan sonra karşılanacaktır. Çünkü Rab bunun sözünü verdi. Rabbin verdiği söz sağlamdır, gemi demir gibi. O söz değişmez. Ya ben öyle yaptım ama Rab bana vermedi. Ya vermiştir de sen görmemişsindir diyeceğim açıkçası. Ama bazen biz gerçekten gelinin ne olduğunu anlamıyoruz. Yani Yahudilerin İsa'yı anlamadıkları gibi. Onlar dünyasal bir kral bekliyorlardı. Roma İmparatorluğu'na karşı kılıç çekecek, yeryüzü kralı olacak bir kral bekliyorlardı. Ama gelen kral ruhsal bir kraldı. Çünkü bu dünyayla iş yoktu. Bu dünyadan kurtaracaklarını kurtarmak istiyordu. Çünkü bu dünyanın sonunu biliyordu. O ruhsal kralı kral olarak kabul etmek istemediler. Çünkü bazen biz gelen şeyin bizim beklediğimiz gibi gelmesini istiyoruz. Bizim beklentimizin dışında bir amaçla geldiğinde de diyoruz ki ya gelmedi o zaman. Hayır cevabını kabul etmeyen çocuklar gibi. O yüzden dikkat edelim. Gelene de iyi bakalım. Çünkü gelen Rab'den gelir. Rab verir. Ve Rabbin onda bir amacı vardır, bizde bir amacı vardır. Şöyle söyleyelim, şununla bitirelim. Nefes alıp verdiğin sürece Rabbin seninle işi bitmedi arkadaş. O yüzden umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Nefes alıp veriyor musun? Yaşıyor musun? Kalbin atıyor mu? Akciğerlerin çalışıyor mu? Ayakların yere basıyor mu? Tanrı'nın seninle işi bitmedi. Tanrı seninle bir şeyler yapmak istiyor. Tanrı'nın seninle ilgili bir amacı var. Hadi gel Rabbin sözüne bak bakalım. O amacı sana Rab gösterecek mi? Gösterir. Peki sen bu amacın ardında yürüyecek misin? Yürü. Bak o zaman uzun ömrün olacak. Bak o zaman başarılı olacaksın. Meyvanı mevsiminde vereceksin. Yaprağın hiç solmayacak. Alın size anahtar. Başarının anahtarı. Formül ortada. Formül aslında çok kolay. Ve bir o kadar da zor. Sadece biz ona itaat etmek istemiyoruz.